Ayrım 27, sayfa 294. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Diğerleri de tanıştırıldı. Soluk yüzü, orta yaşlı, Bijoy isminde Bengali bir adam ile bizimle yaşıt görünen, fakat değişik bir aksanı olan kıvırcık saçlı Avrind. Tanışırken kimsenin soyadını söylememesi ve kızların Pankaj'a hitap ederken ağabey anlamına gelen dağ ekini kullanması ilginç geldi. Onu arkadaş bildikleri açıktı. ''Başka kim tavuklu sandviç ister?'' diye sordu Pankaj, bir hizmetkar siparişleri almak için gelince. Kalabalık içinde hakiki bir Brahman gibi görünmem gerektiğini hatırlayarak başımı iki yana salladım. Yine Brahman olan Lata da reddetti. Ama sen kızları, genç Arvin ve toplantıdaki tek Müslüman olan Ruksana ile birlikte tavuk ısmarladı. ''Ne tür bir Brahman tavuk yer?'' dedi Lata Menon Pankaj'a sandviçler geldikten sonra. ''Özgürlük savaşçılarının savaşmak için güce ihtiyacı var.'' diye gülerek yanıtladı onu Pankaj. ''Ksiyatriya kastının efsanesini bilirsin. Bir kral kendisi için savaşacak kadar güçlü olmaları için Brahmanlara et yedirir.'' ''Muhtemelen aynı kasta yeniden doğmayı umut ediyor olsan da mı?'' dedi Supriya alaycı bir tavırla. Bütün kızlar Pankaj'da samimi gibi görünüyordu. İçimde hafif bir kıskançlık duydum. ''Kast umurumda bile değil. Ben kendimi bir Hintli olarak görüyorum. Hinduizmden bile bahsetmemeliyim. Çünkü dini ayrım her şeyi mahvediyor.'' Pankaj başını Ruksana'ya doğru eğerek, ''Bu masaya iştirak ettiğin için onur duydum.'' dedi. ''Umarım kendi cemiyetinden daha çok arkadaşını getirip bizimle tanıştırırsın.'' ''Buradakiler zaten benim grubum.'' dedi Ruksana, sırtını dikleştirip sen kızlarını, Lata'yı ve beni işaret ederek. ''Biz hanımlar genellikle birlikte çalışıyoruz.'' ''Peki ne yapıyorsunuz?'' dedi Pankaj sandviçini yarıya bölerek. ''Bağımsızlık mücadelesi için bağış topluyor ve elbette politika tartışıyoruz.'' diye yanıtladı Ruksana. ''Evet, bu gerçekten çok hoşumuza gidiyor.'' dedi Supriya. ''Yıllar önce hareketteki kız kardeşlerimizin erkeklerle işbirliği yaptığını biliyor muydunuz?'' dedi Pankaj. Kulaklarımı diktim. ''Dövüş sanatları öğreten eğitim merkezleri organize ettiler. Grev günleri üniversitelere girişi engellediler ve aylarca hapiste kaldılar. Yarım düzine Bengalli kız İngiliz görevlileri ateş etti. Bunların arasında Bengal valisi de vardı.'' ''Bize insanlara silah çekmemizi mi tavsiye ediyorsun?'' diye bağırdım hayretimi gizleyemeden. ''Biz haydut olmak istemiyoruz.'' dedi Ruksana ona sert bir bakış atarak. ''Ben bunu söylemiyorum.'' dedi Pankaj aceleyle. ''Fakat son 30 yılda Gandhi İngilizlerden yerine gelmeyen vaatler dışında bir şey elde edemedi. Ne tacı ne yapılması gerektiğini açıkladı.'' ''O halde ilerici partinin yanında mısın?'' diye sordum. Başımı Ruksana'dan bana doğru çevirince yanıma sıcak bastı. ''Eylemcilerin avukatlığını yapabilmek için kendimi dışarıda tutuyorum.'' dedi Pankaj. ''Zaten iki kere tutuklandım. Bu da başkalarının özgürlüğünü koruyarak harekete yardım etme olanağıma ket vuruyor. Onun için ben de hareket içindeki insanların birbiriyle bağlantı kurmasına yardım etmeyi yemin ettim.'' ''Ama resmi bir görevim yok.''
''Belki de senin için en iyisi budur.'' dedim. Eskisi kadar büyük bir riskle olmadığına sevinerek. Supriya bana tuhaf bir bakış attı ve yüzümden duygularımın anlaşılıp anlaşılmadığını merak ettim.
''Ben Shakti Sangha'yı temsil ediyorum ve biz ilerici partiye katılıyoruz.'' dedi Arvin. Yaşından beklenmeyecek kadar güçlü bir sesle. ''Siz bayanların bizimle toplantı yapmayı kabul etmenize sevindik.'' ''Netaji'nin söylediği gibi eğer Hindistan'daki Hintlilerin eşitliği için savaşıyorsak, kadınlarımıza da erkekler kadar saygı göstermeliyiz.''
''Sana katılıyorum.'' dedi son hali ve gözlerinin içi parlayarak Arvind'e baktı. Arvind utanmış gibi bakışlarını yere indirdi.
Pankaj, Shakti Sangha'nın Supas Chandra Bose ve başka güçlü milliyetçilerin sözlerinin alıntılandığı, pek çok broşür yayımladığını açıkladı. Bu işi bulunmaması için sürekli bir evden diğerine taşınan bir baskı makinesiyle yapıyorlardı.
Eskiden kadın özgürlük savaşçılarının yaptığı bir şey de savaşçılara silah taşımaktı, dedi Pankaj. Şimdi ise baskı makinesinin parçalarının taşınmasına yardım etmeleri gerekiyor. Bu çok zor bir şey değil. Her parça başka bir şeye sarılıp kutulanıyor. Neden kadınlara ihtiyacınız var diye sordum, kullandığı terime hayran kalarak ve bunun bir parçası olmayı dileyerek. Özgürlük savaşçısı kulağa İngiliz basınının kullandığı terörist sözcüğünden çok daha iyi geliyordu. Son zamanlarda polis elinde paket olan erkekleri rastgele durduruyor. Onun için yükümüzün bir kısmını güçlü kadınların omuzlarına aktarmak istiyoruz, dedi. Bana yüreğimi pırpır eden bir ifadeyle bakarak. Önce o broşürlerde ne yazdığını görmek isterim, dedi Roxana yüzünde ciddi bir ifadeyle. Tabii görmelisiniz. Ne yazık ki bugün yanımızda değil. Town Hall'un çevresinde bu kadar polis varken bu büyük risk olurdu. Eğer yine buluşursak sana getiririm. Bir an sessizlik oldu, sonra Suleyka isminde bir kız ürkek bir sesle ''Ben katılmayı isterim'' dedi, ''ama önce aileme yazıp onaylarını almalıyım.'' Pankaj başını iki yana salladı. ''Polis mektupları açabilir. Bu durumda belki en iyisi senin gönüllü olmamandır.'' Bunu yapacak kişinin gündüzleri ve bazen de akşamları, çoğunlukla da Kuzey Kalküta'da hareket edecek özgürlüğe sahip olması gerekiyor. Sonali ve ben yardım edebiliriz, dedi Supriya ikinci fincan kahvesine şeker koyarken. Okulumuz yüzünden hep şuraya buraya çekçekle gidip geliyoruz. Ailemiz bizi sıkmaz. Eğer öğrenirlerse de sadece bundan gurur duyarlar. Benim ailem ta Tavankore'de, dedi Lata. Tabii ben de katılırım. Harika. Peki ya Kamala? Görünüşe göre o üstüne bir yağmur damlası bile değmeden her yere gidebiliyor. Pankaj gözlerinde sıcacık bir gülümsemeyle bana baktı. Bana dikkat etmesine sevindim ama vereceğim cevap yüzünden üzüldüm. Gönülsüz bir tavırla ben yapamam, çünkü White House'da yaşıyorum, dedim. Orada pencerelerinden dışarıyı seyreden o kadar çok İngiliz var ki. Pankaj şaşkınlıkla kaşlarını kaldırdı. Yani baban ICS'de mi çalışıyor? Bağımsızlık hakkında ne düşünüyor? Ah, ona sormaya dili varmıyor, dedi Supriya gülünç bir tavırla suratını ekşiterek. Herhalde Pankaj'ın bir İngiliz için çalıştığımı öğrenmektense başka bir konuya geçmesinin daha iyi olacağını düşünmüş olan Supriya'ya minnet duydum. Gerçeği bilmeyen Pankaj hevesle öne eğildi. Endişelenme Kamala, yine de yardım edebilirsin, dedi. Bir gün hükümetin planları hakkında bağımsızlık hareketine yardım edebilecek bir şeyler duyabilirsin. Eğer bir şeyler duyarsan lütfen bana gel. Cebinden bir tarafına Hinduça, diğer tarafına Bengalce yazılmış beyaz bir kart çıkarttı. Kartta adı, telefon numarası ve ezbere bildiğim adresi yazıyordu. Sakın telefonla arama, diye ekledi. Şahsen gel. Telefon görüşmelerinin dinlenip dinlenmediği belli değil. Onu şahsen görmek, bunu öyle bir söylemişti ki neredeyse düşüp bayılacaktım. Bunu yapmak korkunç bir risk olurdu. Sadece siyasi açıdan değil, kendi kalbim için de. Bölüm 25. Ne iyi ettin de geldin, dedi ve bunda samimiydi. Orada öylece dururken onların sürekli konuşup durduğunu hissetmek ne tuhaftı. Virginia Woolf, Bayan Dalloway, 1925. Pankaj'ın kartvizit elimdeydi. Bir tarafı Hinduca, diğer tarafı Bengalce yazılmış fil dişi kart, Pankaj'ın beni tekrar görmek istediğini gösteriyordu. Ama ne yazık ki söyleyecek bir şeyim yoktu. Bay Lewis'in işi hakkında bürosunun Lord Sinha yolunda, polisi de içinde barındıran yüksek bir binada olduğu dışında pek az şey biliyordum. Ayrıca sık sık hükümet binasına ve birkaç ayda bir de Bombay veya Yeni Delhi'ye gidiyordu. Ama oralarda kimi gördüğünü veya ne konuştuklarını bilmiyordum ve sorarak şüphe uyandırmak istemiyordum. Kendimi yılgın hissediyordum. Verebileceğim bilgiler ancak şöyle olabilirdi. Bay Lewis parti veriyor ve bazı İngiliz konuklar geliyor ve bu doğruydu. Artık klimalı, maun raflara sıralanmış kitaplarla dolu, yerde güzel bir agra halısı serili ve pelüş kadife mobilyalarla donatılmış olan kütüphane konusu bitmişti. Schomburg ile Chatine son mobilyayı da nereye yerleştirecekleri günü gösterirken görevimin son bulmasından korkuyordum. Ne de olsa Bay Lewis bunun bir yıllık bir iş olduğunu söylemişti. Fakat o hafta akşam yemeğinde benim kart kataloğunu düzenlememi, kitapların onarılmasıyla ilgilenmeye devam etmemi ve aradığı kitapları bulmak için Hindistan'daki kitapçılara mektup yazmamı istediğini söyledi. Bu genellikle bağımsız ve kısa özel projeler içeren bir iş olacaktı. Ama bu özel proje bir kokteyl planlamak benim bilgimi aşıyordu. İngilizlerin bu tür etkinliklerde ne yediği konusunda ona, Manike ve mahalledeki aşçılara sorular sordum. Bütün parti boyunca küçük yiyecek tabakları gezdirilirken konukların ellerinde değişik alkollü içeceklerle ayakta durduğunu öğrenince çok şaşırdım. Bay Lewis önerdiğim yiyecekleri onayladı ve bana hangi içkilerin sunulması gerektiğini söyledi. Manik'le Şoton'u alışverişe göndermem için para verdikten sonra ayrıca içinde 50 rupi olan bir zarfı da bana uzattı. ''Bu ne için?'' diye sordum içindeki parayı görünce. ''Partiye uygun bir sari alman için ve bir kolye ile halhal da kıyafetini tamamlamak için ne gerekiyorsa.'' Hem bu armağanın kişiselliği hem de iyi bir etki bırakma çabası karşısında afallamıştım. Bay Lewis'in her şeyin en kaliteli olmasına ısrar etmesi, bana Virginia Woolf'un romanında Clarissa Dalloway'in büyük partiye hazırlanışını hatırlatıyordu. Fakat bu bayan Dalloway'in Londra'da verdiği ünlülerle dolu partinin tersine Kalküta'da verilen düpediz bir ICS partisiydi. Ve Bayan Dalloway'in aksine ben eski aşığımı davet etmemiştim. Evdeki telefonu kullanarak gittikçe uzayan davetli listesine yeni eklenenleri öğrenmek için Bay Lewis'in sekreterini aradım. Sayı 30'u geçtiği zaman Schomburg da evde yeterli porselen takım olmayabileceğine dair şüphemi onayladı. Bunun üzerine Burra Bazar'a giderek küçük bir dükkanda aynı takımdan buldum. Açık yeşil kadifeden kanepeler için yeni yastıklar dikildi ve yemek masası için süslü keten bir örtü almak için Cornwallis sokağındaki Good Companions dükkanına yürüdüm. İlk kattaki odaların köşe bucak temizlenmesine nezaret ettim ve bahçıvan Promo'da en güzel saksı ağaçlarını ve bahçeden topladığı çiçekleri nereye koyacağını gösterdim. Partiden önceki gün aniden kendime sari almadığımı fark ettim. Hawk çarşısını dolaşarak üstünde nefis ay ve yıldız desenleri olan incecik siyah bir ipek buldum ve sonra ilk altınımı aldım. Köprücük kemiğime oturan ve ay taşlarıyla süslü bir dizi telkari, altın zincirle ona uygun küpeler. Ama görüntümü beğenince içime bir suçluluk kapladı. Bu bana Rose Villa'da gelecek müşteriler için hazırlanışımı hatırlatmıştı. Ve tabii sonra da doğal olarak terk ettiğim kızım geldi aklıma. Artan birkaç rupi ile Kabita için bir şapbal aldım ve eve giderken yolda postaya verdim. Parti başlamadan yarım saat önce Bay Lewis üstünde siyah bir pantolon ve suni ipekten beyaz bir ceketle ortaya çıktı. Fakat İngiliz erkeklerin gece taktıkları her zamanki boyun bağı yerine gömleğinin yakasından içeri ipek bir eşarp sokmuştu. O kadar şık görünüyordu ki gözlerimi kaçırmak zorunda kaldım. Herkes geldikten sonra ben yukarı çıkarım dedim ona. O kadar İngiliz'in ortasında olmak beni tedirgin ediyordu. Çamurlu ayakkabıları ve leş gibi kokan sigaralarıyla ortalıkta dolaşacaklar, rastgele kitapları çekecek ve içkilerini dökeceklerdi. Ben bir dakika daha dayanamayacak hale gelene dek kahkahalar atıp bağırışacaklardı. Ama ben senin kütüphanenin amacını açıklamanı istiyorum. Neyin nerede olduğunu bilen sensin. Hem neden gözlüğünü takıyorsun? Görmek için. Aslında daha sade olmaya, Lockwood okulundaki gibi göze çarpmamaya çalışıyordum. Onlar sadece okumak için. Uzanıp gözlüğümü yavaşça çıkardı. Parmakları tenime hiç değmemiş olsa da içimin titrediğini hissettim. Böylesi daha iyi dedi gülümseyerek. Neden onu kullanmaya ihtiyaç duyabileceğin bir yere koymuyorsun? Mesela kütüphane masasına. Ama hemen geri gel. Partimiz 5 dakikaya başlıyor. Gözlük takmamı istemiyordu çünkü güzel görünmemi istiyordu ve sanki ben ev sahibesiymişim gibi partimiz demişti. Bütün bunlar beynimde zamansız bir gök gürlemesi gibi çakarken konuklar gelmeye başladı. Smokinli erkekleriyle kolları ve etekleri kabarık, kalp şeklinde göğüs dekolteleri olan uzun elbiseli kadınlar. Bir düzine kadar Hintli konuktan sadece 3'ü kadındı ve onlar da ICS'deki yüksek mevkideki Hintlilerin eşleriydi. Yaşlarının ve süslü sarilerinin ağırlığıyla yavaş hareket ediyor ve kendimi siyah ipek sarim içinde pek güvensiz hissetmeme neden oluyorlardı. Kamala, lütfen sosyal ol diye fısıldadı Bay Lewis. Bir yanında kızıl, diğer yanında sarışın bir kadınla yanımdan geçerken. Fakat Hintli kadınlar sanki benim sadece mevkisi yükseltilmiş bir hizmetçi olduğumu anlamış gibi ne konuşmalarını kestiler ne de bana baktılar. Sean bu yanımdan geçerken bana anlayışlı bir tavırla baktı. Elindeki tepsiden misket limonlu bir kadeh aldım ve ancak tadına baktıktan sonra yanlışlıkla gin limon almış olduğumu anladım. Usulca yuttuktan sonra sanki bu partide bulunmaya hakkım varmış gibi görünmeye çalışarak dolaşmaya başladım. ''Siz hangi babuğunun anamısınız?'' konuşan çok uzun boylu, orta yaşlı, ince, fare suratlı bir İngilizdi. ''Kimsenin? Benim ismim Kamala Mukherjee.'' Bay Lewis'in istediği gibi nazik ve sosyal olmaya çalışıyordum. Kanlanmış gözleri sulanmış gibiydi. ''O halde neden buradasın Kamila?'' ''Ben Bay Lewis için çalışıyorum.'' dedim. Adamın Bay White'ın bir yıl evvel Writers Building'de reddettiği özgeçmişime yazdığım ismi söylediğini fark ederek. ''Bunun nedeni Hint isimlerini iyi bilmemek mi, yoksa başka bir şey miydi?'' ''Sizin kim olduğunuzu sorabilir miyim efendim?'' ''Wilbur Witherington.'' dedi. Sanki bunu sormakla büyük bir cüret göstermişim gibi bir kaşını kaldırarak. ''Peki Bay Lewis için ne yapıyorsun?''
''Kütüphanesiyle ilgileniyorum. Bir yıl önce her şey kutuların içindeydi. Ama şimdi gidip kendiniz görün.'' Adamın uzaklaşmasını dileyerek başımla kütüphaneyi gösterdim. Bay Witherington birkaç çürük dişini göstererek bir kahkaha attı. ''Gerçekten profesyonel bir kütüphaneci olamazsın. Tanrı aşkına nereden geldin sen?'' ''Bir kız okulunda öğretmenlik yapıyordum.''
''Evet, aksanın iyi. Sesi biraz düşmancaydı. Hangi okulda?''
''Lockwood.'' deyiverdim. Cin hafif vurduğu için ağzımdan çıkana dikkat etmemiştim. ''Çok uzakta, bilmiyorsunuzdur.''
''Küçük bir okula. Hintlileri kabul etmelerinin nedeni bu olsa gerek.''
Ne laf ama.
O kadar şaşırmıştım ki bir çifte sürünerek yanımdan geçerken neredeyse dengemi kaybediyordu. Bay Witherington kolumdan yakalayarak beni tuttu. ''İyi görünmüyorsun. Biraz havaya ihtiyacın var. Benimle verandaya gel Camilla.''
''Kütüphanede hava serin. Bay Lewis partinin amacının bu olduğunu söyledi. Klimayı göstermek yani.''
Hızlı hızlı konuşuyordum. Çünkü Witherington iğrenç biri olsa da konuk bir beyefendiyle kavga ederek rezalet çıkartamazdım. ''Olipor'da klimalı birkaç ev var.'' Bay Witherington'ın yüzü o kadar yakındı ki nefesinin pis kokusunu alıyordum. ''Bunun insanlar için sağlıklı olduğunu sanmıyorum.''
''Ama kitaplar için mükemmel ve Bay Lewis en çok onları önemsiyor. Onun yakınlarda olmasını dileyerek gözlerimle etrafı tarıyordum.''
''Aslında onun hayat amacı da benimkiyle aynı. İmparatorluğu korumak.''
Bay Witherington benden bir iş çıkmayacağını anlayınca sesindeki tatlı ifade de kaybolmuştu.
''Gidip 2 patates kızartması daha getirsene.''
Ama açık büfe masasına gitmedim. Onun yerine adamın bana verdiği tabağı köşedeki bir masaya bırakıp doğruca kütüphaneye gittim. Ama kapıyı açınca dona kaldım. Odada Bay Lewis ile daha önce konuşurken gördüğüm bir kadın dışında kimse yoktu. Sırtı bana dönüktü ama sarışın kadının onun önündeki masanın üstünde oturduğunu açıkça görebiliyordum. ''Bombayı hatırlasana canım.'' dedi kadın elbisesini yakası iyice açılacak şekilde öne doğru eğilerek. ''Bunu tekrarlayabiliriz.''
Bay Lewis bir adım geriledi. ''O yıllar önceydi. O zaman buraya yeni gelmiştim. Sen de henüz evlenmemiştin.''
''Ve hala birlikte olduğum bir kız yok.'' dedi kadın gülerek. Sakın bana hep çalıştığını, hiç eğlenmediğini söyleme Simon. Bunu değiştirmem lazım.
Bay Lewis öksürerek, lütfen Nancy dedi, elbisenin mürekkeple lekelemeden masadan iner misin? Sümenin üstüne oturuyorsun.
O güzel kitapları koyduğum yer kirlenmişti. Hem kadının küstahlığına hem de işverenime bu kadar yakın olduğu için duyduğum öfkeye sinirlenmiştim. Kadın aniden elbisesinin önünü açıp küçücük dantel bir sütyen giydiği göğüslerini ortaya çıkarınca kanın kulaklarımda zonkladığını hissettim. Bana bunu istemediğini söyle dedi boğuk bir sesle, memelerini bir meyve satıcısının dolgun mangolarını sunduğu gibi öne çıkartarak. Bu Middleton Mansions'a değil genel ev mahallesine yakışan bir hareketti. O kadar bayağıydı ki hızla nefesimi içime çekiverdim. Bay Lewis döndü ve sanki hırsızlık yaparken yakalanmış gibi ellerini havaya kaldırdı. Ardı ardına gözlerini kırpıştırarak, ''Tam zamanında geldin Kamala'' dedi. ''Bayan Graham'ın elbisesinin düğmesi düşmüş. Yerine iliştirmek için yardıma ihtiyacı var.'' Olanların üstünü kapatmaya çalışıyordu ama ben onun yalanına eşlik etmek istemiyordum. Sert bir sesle elbise dikmediğimi söyledim. Bu terzinin işiydi. ''Pes doğrusu'' dedi Nancy Graham dar elbisesinin üst kısmını düğmelerken, hizmetçilerinin gizlice gözetlemesine ve yakalandıkları zamanda cevap yetiştirmesine nasıl izin verebiliyorsun? Bir keresinde bizde de böyle bir kız vardı. Onu kovuvermiştim.
Bu kadar yeter Nancy dedi Bay Lewis ters bir sesle. Nancy masadan aşağı kaydı. Ellerini kalçalarına koyarak Bay Lewis'e bir film kahramanı gibi uzun bir bakış attı. Sonra dirseğiyle sertçe bana vurarak salınarak odadan çıktı. Neredeyse beni ipe çekmek üzereydi. Tanrı'ya şükür nihayet geldin dedi Bay Lewis göğüs cebinden bir paket sigara çıkartarak.
Burada içmeseniz çok sevinirim. Bu kitaplar için çok zararlı dedim sertçe.
Sanırım haklısın. Paketi cebine koydu. Her zaman beni gözetliyorsun değil mi?
Sonra dosdoğru bana doğru yürüdü ve yukarıdan yüzüme baktı. Tuhaf bir elektriklenme hissettim. Musonlar başlamadan hemen önce havada da böyle bir his olurdu.
Ağzıma doğru eğilirken beni öpeceğini anladım. Bu öpücüğün nasıl bir duygu vereceğini tuhaf bir şekilde merak ediyordum. Ama bir adım gerileyerek elimle ağzımı kapattım. O da bir adım geriledi. Başım dönüyordu. Gerilimi yok edecek bir şey yapmalıydım.
''Bayan Graham'dan hoşlanmıyor gibisiniz.''
''Onun ismi sana verdiğim listede yoktu. Arkadaşlarla birlikte gelmiş.'' Bay Lewis'in yüzü kızardı. ''Gördüğün o sahne bir tuzaktı.''
''Hala allak bullak olsam da önemli olmadığını mırıldandım. Bir kadeh cin limondan sonra kendimi çıldırmış gibi hissetmiştim. İşverenim neredeyse beni öpecek hale gelene de kaç içki içmişti acaba?'' ''Belli belirsiz başka bir ses duydum.''
Size katılabilir miyim sir? 27. ayrımın sonu. Sayfa 306.